Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler SFM dinleyicileri. Ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta konumuz 2019'da Türkiye ekonomisinde neler oldu ve 2020 yılında bizleri neler bekliyor? Program konuğumuz ekonomist Enver Erkan.
Haftanın ekonomi gündemi.
Öncelikle Enver Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, yeni yıl öncesinde son programlarımız. Koskoca bir yılı geride bırakıyoruz ve ekonomi içinde çok aslında inişli çıkışlı ve kritik günlerin yaşandığı bir yıldı geride bıraktığımız yıl. Bugün sizinle 2019'da Türkiye ekonomisinde neler yaşadık, 2020 yılında bizi neler bekliyor, riskler, belirsizlikler ya da pozitif taraflar neler olacak, bunları değerlendirmek istiyoruz. Şöyle başlayalım. Geriye doğru döndüğümüzde yine aslında son birkaç yılda olduğu gibi belki de enflasyonla mücadele öncelikli başlıklardan bir tanesiydi. Ve bu konuda hatırlarsak yılın ilk aylarında gıda enflasyonunda düşüşü sağlayabilmek için tanzim satışlarına başlanmıştı. Bir isterseniz o yılın başından ve enflasyonla mücadele sürecinden biraz bahsederek başlayalım.
Tabii şimdi yıla biz tabii ki çok önemli bir finansal türbülansın etkisini hafifletmeye çalıştığımız bir modda başladık. Tabii olağan dışı koşullar söz konusuydu. Kur tarafında oynaklık seviyeleri çok yüksekti. Bunun hemen hemen bütün ekonomik göstergeler tarafına yansımasını gördük. İç talep çok baskılandı. Tabii ki bu süreç içerisinde büyüme bundan zarar gördü. Yine tabii ki özellikle kurun getirdiği o maliyet etkileriyle beraber biz enflasyonun uç noktalara doğru gittiğini gördük. Burada özellikle tabii ki enflasyonun bizdeki yapısal durumuna baktığımızda her zaman arzın sürdürülebilirliği ve maliyet etkisi açısından gıda enflasyonu bizim için her zaman en sorumlu kalemlerden birisi olmuştur. Yıl içerisinde de bu dalgalanmalar özellikle yılın ilk bölümünde izledik. Sizin de dediğiniz gibi yılın ilk bölümünde tanzim satışları gıda tarafında gıda enflasyonunu dengeleme amaçlı olarak yapıldı. Yılın ilk yarısı tabii ki yüksek enflasyon, düşük büyüme, yüksek faiz ortamı ve bu noktada da tabii ki ekonominin ciddi bir yorgunluk geçirdiği bir döneme işaret ediyor. Tabii yılın ikinci yarısıyla beraber o geçen yılki yüksek oranların devreden çıkması yıllık enflasyonu baz etkisiyle beraber aşağıya doğru getirmeye başladı. Ki bu noktada da özellikle Eylül ve Ekim'de işleyen yüksek baz etkisiyle beraber enflasyonun tekhane de gördüğünü gördük. Ama tabii bu gelen hareket matematiksel bir etkiyle gelen bir hareketti. Enflasyon tekrar yukarı doğru tepkisini verdi. Hatta Aralık enflasyonun biraz daha %11'lerde gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii bu noktadan sonra da genel hikayemiz bizim enflasyonu düşürme anlamında ana dinamiklere bakacak. Enflasyonun ana bileşenlerinde iyileşme sağlama, bunun için de tabii ki ekonomik politikalarında bazı uygulamalar gerekecek. O ekonomik reformları uygulayabilecek durumda olacak mıyız? 2020 bu anlamda gerçek bir test yılı olacak. Çünkü bir taraftan da ekonomiyi açmaya çalışıyoruz. İç talebi desteklemeye çalışıyoruz. Faizlerin düşmesiyle beraber sonuç olarak da artan bir kredi talebi var. Burada biz tabii talep ve tüketim tarafının desteklenmesiyle beraber büyümenin tekrar yukarıya doğru götürülmesi amacı var. Muhtemelen tabii son çeyrek %5 veya üzerinde bir büyümeyi işaret edebilir çeyreksel bazı ama tabii bizim bunu yılın geneline yayan bir durumda olmamız lazım. Ki çünkü bizde %5, %4-5 büyüme zaten potansiyel büyümedir. Yani bunun altındaki büyümeler zaten bizim için teknik anlamda büyüme sayılmaz. Bunu sağlama noktasında tabii hükümetin bazı hedefleri var. %5 büyüme hedefleniyor. %8'lerde enflasyon hedefleniyor. Bu ikisinin başarılması konusu. İkisinin de aynı anda başarılması konusu merak konusu tabii ki. Yani o para politikası, mali politika dengesi nasıl sağlanacak bu konu çok önemli. Merkez Bankası çok yüksek oranlarda faiz indirimleri yaptı. Ekonomiyi normalleştirme adına. Şimdi yeni yılda 12 faiz toplantısı olacak. Ve enflasyon ile o faiz arasındaki marj, reel faiz dediğimiz o marj iyice daralmış durumda. Yani şu anda reel faiz anlamında o etki cazibeyi son faiz indirimleriyle beraber, yani faiz enflasyonu iyice yakınlaştırarak yitirmiş durumdayız. Yani biraz geride kalmış durumdayız. Dolayısıyla bizim bu noktada para politikası tarafından da nasıl bir duruş içerisinde olacağımız konusu çok önemli olacak. Yani 2020 para politikası için de önemli bir test yılı olacaktır. Çünkü burada tabii enflasyondan daha hızlı bir şekilde faiz düşürmemizin bizi sıfır reel faiz, negatif reel faiz gibi konumlara düşürmesiyle beraber o dış finansman çekme konusundaki kabiliyetimizin azalması durumu söz konusu olabilir. Bu da tabii piyasalarımız açısından risk taşıyor. TL'nin stabilitesi açısından risk taşıyor. Jeopolitik başlıklar Amerika ile sorun yaratmaya devam ediyor ki 2019'un çok önemli bir kısmı Amerika ile ilişkilerde gerilme riskinin aktif olduğu bir dönemdi. Özellikle bizim son Suriye'deki harekatımız sonrasında oluşan gündem, F-400'lerin satın alınması ve Türkiye'nin F-35 programının dışında bırakılması, Amerikan Kongresi'ne son dönemde gelen ve kabul gören tasarılar, en son kabul edilen savunma bütçesinin Türkiye'ye yaptırımlar içermesi. Bu konular oldukça önemli ve bu anlamda nasıl bir sürecin izleneceği, nasıl gelişmelerin olacağı oldukça önemli görünüyor. Çünkü Türkiye'nin de kendi açısından bu konularda taviz vermediğini, geri adım atmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika ile ilişkilerin de şu anda oldukça hassas bir noktada olduğunu düşünecek olursak, bunun da elbette piyasadaki stabilite, risk primi gibi unsurlar üzerine etkilerini izlememiz söz konusu olabilir. Özellikle kura tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Ekonomideki hemen hemen bütün mali unsurların oluşturduğu için ve kur tarafında son dönemde artan bir ivmelenme görüyoruz. Yukarı doğru bir hareketlenme görüyoruz. O yukarı doğru hareketlenmenin bir tipik yıl sonu hareketi mi olduğu, yoksa normal bir hareketlenme ile piyasanın normal zamanlarında da devamlılık sağlayacak mı? Yani rasyonel sebeplere dayanıyor mu? Riske dayanan bir hareket mi? Bunun etkilerini izlememiz gerekiyor. Çünkü biz de biraz piyasa tarafında müdahaleci olduk malum 2019 yılında. Hatta hem de yine bir BDDK'nın swap limitlerine ilişkin özellikle bu kur hareketi sonrasında bir düzenlemesi, bir aksiyonu söz konusu oldu. Bu başlıklar yine bizim tabii ki ana hikayemizi oluşturacak ve biz 2020 yılında jeopolitik riskleri izleyeceğiz, enflasyonla mücadeleyi izleyeceğiz ve enflasyon faiz denklemini, enflasyon faiz dengesini, para politikası, mali politika dengesini izlemek durumunda olacağız.
Yurt içinde önemli bir başlık geride bıraktığımız yılda Merkez Bankası'ndaki görev değişimiydi. Biliyoruz ki hepimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzunca dönem faiz konusunda, faizlerin aşağı çekilmesi konusunda telkinlerde bulundu. Hep bunu talep etti. Ancak faizlerde bir geri gidiş göremedi. Ve Temmuz ayı içerisinde biz Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda bir değişim gördük Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine Murat Uysal başkan olarak atandı. Uysal'ın yaptığı ilk toplantıda, yani Temmuz ayı toplantısında %24 seviyesinde olan politika faizinin 19.75'e indirildiğini gördük ve bu faiz indirim serisi devam etti Eylül, Ekim ve son olarak Aralık ayı toplantısında da ve yapılan indirimlerde halihazırda %12 seviyesine kadar çekildi. 2020 içinde tabii ne olacak para politikasında yön bilmiyoruz. Şimdi bu aşamayı biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani Merkez Bankası'ndaki o koltuk değişimi ve sonrasında yaşadığımız süreç ve 2020'de Merkez Bankası yine faiz indirimi serisine devam eder mi? Ki siz de eklediniz. Yine kural değişti. 8 olan toplantı sayısı 12'ye çıktı. Yani önümüzdeki yıl her ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Biz yakından takip edeceğiz onları. Ne dersiniz?
Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz konusunda ve Merkez Bankası iletişimi konusundaki düşünceleri belli. Bu noktada tabii ki zaten kendisi de konuşmalarında belirtti. Sayın Çetinkaya'nın görevden alınıp bu noktada Sayın Uysal'ın göreve getirilmesi. Merkez Bankası 2020 para ve kur politikası metninde de 8 olan toplantı sayısını tekrardan 12'ye çıkarttı ki Sayın Çetinkaya'nın görev döneminde bu toplantı sayılarının 8'e düşürülmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da eleştirdiği bir konu olmuştu. Şimdi tabii Sayın Uysal'ın göreve gelmesinden sonra peş peşe faiz indirimleri yapıldı. Bu faiz indirimleri çok yüksek oranlarda yapıldı ve çok bence kısa bir sürede faizler normal denilebilecek seviyelere indirildi. Yani eskiye göre normal seviyelere indirildi tabii ki. Bir çift taneli faiz uygulayan çok fazla ülke yok tabii ki de. Ama yani faizi o %24 seviyelerine getiren koşullarında ne kadar olağan dışı koşullar olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii enflasyon belli oranda bir hareket alanı sağladı. Enflasyonun aşağı doğru gelmesi belli oranda hareket alanı sağladı. Merkez Bankası da bu noktada değerlendirebileceği kadar bu alanı değerlendirdi. Ve bu noktada vardığımız noktaya baktığımız zaman artık o faiz indirimlerinin eskisi gibi 200 bas puan ve üzeri marjlarda gelmeyeceğini görüyoruz. Tabii burada enflasyon gözetilmesi gereken bir nokta. Yani enflasyon altına düştüğünüz zaman negatif reel getiri vermiş oluyorsunuz ve bu elbette bizim gibi dış finansman girişine bağlı olan ülkeler açısından ülkelerde yatırımcıların çok tercih ettiği bir nokta değil elbette. Yani ya bir hikaye sunacaksınız ama riskiniz varsa sizin faiz de yüksek tutmak zorundasınız bu noktada. Ki yani burada zaten ortaya çıkan faiz her zaman yani enflasyonun üzerine risk priminin eklenmiş halidir. Bizim risk primimiz halen emsal ülkelerimizin yani beraber değerlendirdiğimiz ülkelerin çok üstünde. Yani 300'ün altına doğru düşürdük, biraz stabilleştirdik ama hala çok üzerindeyiz bakıldığı zaman. Enflasyon tarafında bizim gibi çift taneler olan çok fazla ülke yok. Dolayısıyla hani o gelişim ülke ortalaması %4-5'lerden biz biraz daha uzaktayız. Çift tanede olan enflasyonumuz nedir? Yılı muhtemelen biz %11'lerde bitireceğiz. Önümüzdeki yıl için tek hane enflasyon hedefleniyor %8'lerde. Piyasanın beklentilerine baktığınız zaman piyasanın beklentilerinin 12 ay sonrası için %10'larda olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada resmi hedefler ve piyasa beklentilerinin de biraz ayrışmış olduğunu belirtmek gerekiyor. Ben faizde eskisi kadar hareket alanının geniş olduğunu düşünmüyorum. Zaten 12 toplantı olacağı için artık daha sık değerlendirme yapacak Merkez Bankası. Muhtemelen faiz indirimleri artık 50 bas puan civarında gerçekleşir. Hatta bazı ayların pas geçilmesi durumu söz konusu olabilir. Burada bence ana dikkat edilecek konu acaba Merkez Bankası enflasyondan daha hızlı gider mi faizleri indirme noktasında? Eğer bu şekilde olursa yani parasal gevşeme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşirse bunun elbette reel getiri anlamında doğuracağı bazı sıkıntılar söz konusu olacak. Lira da buna ister istemez reaksiyon verecektir diye düşünüyorum. Lira'nın reaksiyonu elbette enflasyon olan etkisi anlamında çok önemli. Enflasyon beklentilerini bozacak derecede bir TL değer kaybı Merkez Bankası'nın bu rotasının yeniden değerlendirilmesine ve durmasına yol açabilir faiz indirimi noktasında. Aslında hedeflenen büyüme oranı anlamında biz halen para politikasının gevşemeci noktada kalacağını düşünüyoruz. En azından verilen sinyaller bu yönde. Ama enflasyon bileşeni elbette burada gözetilmeli ve o makul reel faiz oranı. Aslında şu an bizim bu konjonktür içerisinde %3 civarında reel faiz vermemiz gerekiyor. %1'lerdeyiz. Bu unsurun gözetilmesi gerekiyor ama bir oranda tabii ki risk taşıdığı da özellikle dünyada risk iştahının düştüğü dönemlerde risk taşıdığı da aşikar bir durum.
Merkez Bankası konusunda şunu da sormak istiyorum Enver Bey. Geçtiğimiz yıl yani 2019 yılında sıklıkla şunu konuşmuştuk aslında görev değişimi olana kadar. Merkez Bankası'nın piyasa ile iletişimi zayıf. Hatta Fed'i, Avrupa Merkez Bankası'nı örneklemişti birçok analistimiz, uzmanımız. Bu noktada Murat Uysal dönemiyle birlikte bir değişim, yani iletişim kurma ya da sözlü yönlendirme piyasayı. O anlamda bir değişiklik gördük mü 2020 yılı içinde bu konudaki beklentimiz ve bunun belki de hani piyasadaki dengeyi sağlamak noktasında faydalarını gördük mü, görür müyüz? Ne dersiniz?
Şimdi Merkez Bankası'nın iletişimi her zaman konuşulan bir konu. Her zaman tartışılan bir konu. Herkesin de farklı düşünceleri içerisinde olduğu bir konu. Malum büyük merkez bankaları yılda 8 defa toplanıyorlar. 6 haftada bir Fed gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi. Ama mesela bizim gibi piyasaların oldukça volatil olduğu, değişkenliğin çok kısa süreler içerisinde görülebildiği ve iletişimin tartışıldığı bir ekonomide Merkez Bankası'nın daha sık piyasaların önüne çıkması, daha sık toplantı yapması sanki biraz daha uygun gibi görünüyor. Biz aslında o iletişimi biraz büyük merkez bankalarına benzetmek için Sayın Çetinkaya döneminde 8 toplantıya düşürmüştük ama şimdi tekrardan 12 toplantıya. Yani her ay değerlendirme yapacak bir noktaya geldik. Tabii bazen ekonomik dalgalanmalar döneminde gözler Merkez Bankası'nda oluyor. Liranın değer kaybının arttığı, oynaklık oranlarının arttığı bir ortamda Merkez Bankası'ndan bir şeyler bekliyor. Ama mesela tek iletişim faiz toplantısı düzenlemek değildir ya da kameraların karşısına çıkmak değildir. Yan enstrümanları çok fazla Merkez Bankası'nın. Özellikle 2020 para politikası metnine baktığınız zaman zorunlu karşılık oranlarının bu noktada daha etkin kullanılacağını görüyoruz. Çünkü zorunlu karşılık oranları da bir para piyasasında likiditeyi düzenleyen bir araçtır bakıldığı zaman. Yine benzer şekilde bazı diğer enstrümanların da hatta bazen sözlü iletişimin bile kullanıldığı bir merkez bankaları dönemi içerisindeyiz. Böyle söyleyebiliriz. Ama bakımdan evet Merkez Bankası'nın daha fazla iletişim içerisinde olması, reel sektörle, ekonomistlerle daha fazla görüş alışverişi içerisinde olması bu noktada biraz daha olumlu olabilecek bir şeydir. Hatta her zaman aslında ben de bu şekilde düşünüyorum. Mesela o PPK toplantılarından sonra bir basın toplantısı olması, yani yılda 4 defa enflasyon raporunda basın toplantısı olması haricinde mesela o PPK toplantılarından sonra da bir basın toplantısı olması mesela daha uygun olmaz mı? Merkez Bankası'nın kararlarının daha iyi ve daha doğru anlaşılması ve piyasaların bu noktada daha iyi bir iletişim noktası içerisinde olması daha iyi olmaz mı? Benim gibi düşünenler çok fazla, farklı şekilde düşünenler var. Yani bu her zaman elbette önemli bir konu Merkez Bankası'nın iletişimi.
Peki, Türkiye konusunda son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi verilere de baktığımız zaman istatistiklere, belli başlı makro göstergelere 2019 yılının ilk yarısının çok daha zorlu geçtiğini, ikinci yarının ise artık daha toparlanma ya da dengelenme belki de şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Bu anlamda 2019 yılı için yani 2018'in özellikle son çeyreğinde yaşadığımız ya da Ağustos itibariyle yaşadığımız sıkıntıları, ekonomik sıkıntıları düşündüğümüz zaman 2019 toparlanma ya da dengelenme yılıydı, ayağa kalkma yılıydı diyebilir miyiz ya da nasıl nitelendirirsiniz?
Tabii belli anlamda bir dipten dönüş var elbette. Ama şu an hani ekonominin o geri dönüşünün V şeklinde bir toparlanmadan çok U şeklinde bir toparlanmaya doğru dönüştüğünü görüyoruz. Yani çok hızlı bir iyileşmeden bahsetmek mümkün değil. Ama elbette belli oranda iyileşme var. Özellikle son dönemde ekonomik aktiviteyi desteklemek, iç talebi arttırmak, tüketimi arttırmak adına faiz oranlarının indirilmesi, kredi talebinin büyük oranda desteklediği yüksek bir 4. çeyrek büyümesi görmemizi sağlayacak. Bu büyüme momentumunun 2020 yılına nasıl yansıyacağını göreceğiz. 2020'nin ilk yarısı için de büyüme oranlarında belli oranda baz etkisinin işleyeceğini biliyoruz. Çünkü 2020'nin ilk yarısında ekonominin daralma dönemiydi o dönemler. Enflasyon da artık baz etkisi işlemeyecek. Orada tamamen ana dinamiklerdeki iyileşmeye, enflasyonun ana kalemlerindeki iyileşme unsurunun ne kadar başarılacağına bakmak lazım. Bu konu biraz daha mali politikalara bakıyor elbette. Üretim kanalları tarafında belli oranda canlanma var. Sanayi üretim verilerinin yıllık bazda tekrar artı seviyeye geçtiğini görüyoruz. Çok uzun bir süredir daralma noktasındaydı orada da. Tabii bu anlamda özellikle o iç talepteki toparlanmanın biraz daha ekonomiye destek vereceği bir ortamdan bahsetmek mümkün. Ama hani şöyle bir şey yok, hani ekonomi düzeldi, hadi para harcayalım, tüketelim diye bir ortam şu anda yok. Yani insanlar hala temkinli davranıyorlar doğal olarak. Hala bir noktada tam anlamıyla bir geri dönüş sağlanmıştı. Çünkü hala belli başlı riskler var. Özellikle bunu şu bağlamda da söyleyebiliriz. Mesela tüketici güveninde bir toparlanmadan bahsediyoruz. Ama tüketici güveni hala 50'li seviyelerde. Yani bizim için bunun...
Toparlansa da düşük zaten.
Toparlansa da düşük. Kesinlikle öyle. Yani hala o artı noktalara ulaşmış değil. Tabii tüketici güveninin normalde 100'ün üzerinde olması gerekir ama bizim gibi ekonomilerde biraz daha o 70'li seviyeler kabul edilebilir seviyelerdir. Ve sürdürülebilir seviyelerdir. O tüketici güveninde o şeyi sağlamak zorunda. Tüketici güveninin de zaten oluşturan ana unsurlar nedir? Aslında özel tüketimin artmasıdır. Yani şu anda tüketim çok yüksek oranda temel tüketim tarafına doğru kaymış durumda. O özel tüketim tarafına onun kaydırması. Yani insanların daha ikinci öncelikte olan harcamalarını da tekrar devreye alabilmesi, buna ilişkin talebi öne çekebilmesi konusu önemlidir. İşte nedir? Mesela otomotiv gibi ya da mobilya, ev eşyası, elektronik, dayanıklı mal, beyaz eşya vesaire gibi. Bu sektörler mesela ekonomik daralma döneminde çok büyük sıkıntı yaşadılar doğal olarak. Ve tabii bu noktada ücret enflasyon denklemi, çünkü enflasyon düşse de ücretler artışları enflasyonun altında kalmaya devam ediyor ve bu elbette her şeyden önce satın alma gücünü etkilediği için talep tarafına ister istemez bir baskılanma getiriyor. Dolayısıyla bu noktada enflasyonu düşürmek kadar ücret artışlarını da yüksek seviyelere getirmek ve reel ücret artışını sağlayabilmek gerekiyor. Çünkü ekonominin temel ana aktörü halen hane halklarıdır bizde ve hane halklarının durumunu iyileştirmek zorundayız. Bunun haricinde tabii ki belli oranda evet dengelenme var. 2018 üçüncü çeyreğimiz kadar kötü bir durumda değiliz ama tabii masada duran risklerimiz var piyasalar açısından. Liranın stabilitesi açısından kur halen 5.90'lar gibi çok yüksek seviyelerde bakıldığı zaman. Tabii kur seviyeleri ister istemez hani işletme yatırımlarını da etkiliyor bakıldığı zaman. Satın almaları, işte ham madde, ara mal ithalatı kanalı üzerinden üretimi vesaire her şeyi etkiliyor. Bu noktada elbette o şirketlerin katlanmak zorunda olduğu maliyetler, ekonominin katlanmak zorunda olduğu maliyetler eskiye göre yüksek oranda oluyor. Bu yatırımın da önünü tıkar, istihdamın da önünü tıkar. Bu noktada elbette daha fazla iyileşme sağlamak durumundayız.
Ekonomist Enver Erkan konuğumuzdu ve 2019 yılında Türkiye ekonomisinin başlıklarını değerlendirdik. 2020 yılına ilişkin beklentileri konuştuk. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte yine sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.